Ayrım 14, Kusursuz Plan, Clive Cussler, Sayfa 156. Belli en çok şaşırtan şey ölmesine birkaç saniye kaldığı da anlamaktan çok, Kelly'nin karnına sıktığı iki kurşuna ne olduğuydu. Adamın gövdesine iki kurşun isabet ettiğine emindi. Başını kaldırıp adamın iblis gibi kapkara gözlerine ve akan kanla kırmızı bir maskeye dönüşmüş yüzüne baktı. Neydi bu adamı hala hayatta tutan? Neden dermanı kesilmiyordu? Bu herif insan falan değildi. Sonra hafifçe de olsa boğazındaki baskı biraz azalmaya başladı. Bel gırtlağını saran parmakları çekmeye çalışmak yerine uzanıp iki baş parmağını Kelly'nin ifadesiz gözlerine gömdü. Bayılmadan önce yapabileceği son hamlenin bu olduğunu biliyordu. Sonra burgu gibi dönerek vücudunu Kelly'nin altından çıkarmayı başardı. Çam yarması boksör inleyerek ellerini gözlerine götürdü. Göremediği halde bele doğru süründü. Bel'in savurduğu tekmelerden biri Kelly'nin karnına isabet etti. Bel işte o anda adamın göğüs kafesinin altında gömleğini kızıla boyayan iki kurşun deliği olduğunu gördü. Ve bu adam nasıl hala mücadele edebiliyor diye düşünmeden edemedi. Çoktan ölmüş olması gerekirdi. Buna rağmen Kelly uzanıp Bel'in bacağına yapıştı. Bel onun kanıyla ıslanmış halının üstünde katile doğru çekiliyordu. Serbest ayağıyla bir tekme savurdu. Ancak Kelly bu darbeden de hiç etkilenmedi. Bel'in bacağını saran parmaklar kenetlendi, tırnakları kumaştan geçip etine gömüldü. Giderek Kelly'ye yaklaşıyor, gözleri nefretle parlayan adamın yaralı yüzünü görüyordu. Bu sefil mücadeleyi bitirme zamanı gelmişti. Colt hala Bel'in sağ elindeydi. Sakin bir şekilde namluyu Kelly'nin yüzüne dayadı ve tetiği çekti. 44 kalibrelik kurşun Kelly'nin sağ gözüne girdi. Herhangi bir çığlık veya mide bulandırıcı bir gurultu sesi duyulmadı. Kelly soluğunu bıraktı ve tıpkı ölen bir dinozorun devrilmesi gibi halının üstüne yuvarlandı. Bel yerde doğrulup sızlayan boğazını ovarken odaya koşarak giren adamları gördü. Adamlar kan denizi ortasında yüzü tanınmayacak hale gelmiş, dev gibi bir adamın yattığını görünce hayretten dona kaldılar. Kanlı dudakları arasından görünen altın dişleri bu yüzü daha da korkunç hale getiriyordu. Kelly'nin ölümü epey zorlu olmuştu ama ne içindi? Para mıydı, borcu mu vardı, intikam mıydı? Bu sonuncusu olamazdı. Bel bu Barbary Coast canavarı ile ilgili hiçbir soruşturma yapmış değildi. Birisi ona bu cinayeti işlemesi için adam akıllı para vermiş olmalıydı. Acaba bu sorunun cevabını bulabilecek miyim diye geçirdi içinden. Bel ertesi sabah porselen banyo küvetinden çıkıp üstünden damlayan suları havluyla kuruladıktan sonra aydadaki görüntüsüne baktı. Boğazı hiç iyi görünmüyordu. Fena halde şişmişti ve morarmış izlerden neredeyse Kelly'nin gırtlağına gömülen parmaklarının şeklini görebiliyordu. Temiz beyaz bir gömlek giydi. Bunun yüksek ve kolalı yakası her ne kadar tahriş olmuş tenini acıtsa da çürükleri gizleyebiliyordu. Sızlayan bedenindeki çürükler sadece boğazında değildi. Kelly'nin onu yere devirmesinden ve duvara çarpmasından kaynaklanan bereleri de vardı. Bunlar da en ufak bir temasla canını yakıyor ve çabuk iyileşebilecek gibi görünmüyordu. Bel her zamanki gibi keten takım elbisesini giyip otelden çıktı. Western Union ofisine giderek uğradığı saldırıyı bildirmek için Van Dorn'a bir telgraf çekti. Daha sonra ofise geldiğinde Agnes Murphy gözlerinde anaç bir kaygıyla ona baktı.
''Ah Bay Bel, başınıza gelenleri duydum. Umarım size bir şey olmamıştır.''
Bir iki yerim berelendi, o kadar Agnes. Bel'in sesini duyan Curtis ve Irwin toplantı odasından fırlayıp ona doğru gelirlerken Alexander da ofisinden çıktı. İki ajan büyük bir coşkuyla elini sıktılar. Biraz fazla coşkulu olan bu karşılama yüzünden Bel'in canı yandı. Alexander ise geride durup onları bir seyirci gibi izlemekle yetindi.
''Seni hayatta ve yine dimdik görmek çok güzel.'' dedi Curtis. ''Duyduğumuza göre epey sıkı bir kavga olmuş.''
''İlk kez tahtalı köye bu kadar yaklaştığımı hissettim.'' dedi Bel.
''Seninle telefonda konuştuktan sonra.'' dedi Curtis. ''San Francisco ofisimize telgrafla senin verdiğin Red Kelly kimliğini gönderdim. Kelly'yi ve senin öldürülmeni isteyebilecek müşterilerini soruşturacaklar.
Korkunç bir şey dedi Alexander duygudan yoksun bir sesle. Birinin bir Van Dorn ajanını öldürmeye kalkışması akıl alır şey değil.
Bell dönüp Alexander'a uzun uzun baktı. Acaba Kelly benim nerede kaldığımı nasıl öğrenmiş olabilir?
Kelly San Francisco'da Barbary Coast'un tanınmış çete patronlarından biriydi dedi Irvin.
Senin daha önce hapse attırdığın ya da idam edilmesine sebep olduğun kişilerden birinin bir akrabası San Francisco'lu olabilir mi?
Aklıma hiçbir isim gelmiyor dedi ben ama bir tahminde bulunmam gerekirse bu işin ardında kasap haydut var gibi geliyor bana.
Senin bu vakada çalıştığını biliyorsa ölmeni istemesi için yeterince nedeni vardır dedi Irvin.
Bu işin köküne inmedikçe durmak dinlenmek yok dedi Alexander. Bunlar Bell için içi boş sözlerdi.
Seni hayatta ve iyi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin.
Sonra dönüp ofisine girdi. Alexander gittikten sonra Bell ajanlara döndü. Tabuta bir çivi daha çakıldı baylar. Haydut'un bulunduğu yer kesinlikle San Francisco. 18. Bölüm. Bell, Irvin ve Curtis Oakland'da feribottan inip birbiri ardına sıralı kemerleri ve tepesinde tavan pencereleri olan 3 katlı muazzam feribot terminaline girdiler. Buradan hemen Market sokağının başındaki Embarcadero'ya çıktılar. Irvin ve Curtis motorda bir taksi bulmaya çalışırlarken Bell İspanya'nın Sevilla şehrinde bulunan 12. yüzyıldan kalma Giralda Çan Kulesi tarzında yapılmış 80 metrelik saat kulesine baktı. Saatin uzun kolları 4'ü 11 geçtiğini gösteriyordu. Bell kendi saatine baktı ve feribot terminali saatinin 1 dakika ileri olduğuna karar verdi. Terminale aynı anda 4 feribot yanaşmış olduğu için ajanlar o kalabalıkta boş bir motorlu taksi bulamadılar. Bell bir fayton durdurdu, sürücüsüyle pazarlık ettikten sonra kendilerine Palace Otel'e götürmesini söyledi. Hepsi oturduktan sonra Curtis, Van Dorn San Francisco ofisine ne söylemeyi düşünüyorsun diye sordu.
Bölge müdürüyle birlikte yemek yiyeceğiz. Adı Horace Bronson'dur. Onunla bir ara New Orleans'ta birlikte çalışmıştık. İyi bir insandır ve işinde çok başarılıdır.
Ona bir telgraf çektim. Bana hemen cevap verip elinden geldiğince işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. 38 kalibrelik Colt satın alan kişilerin isimlerini edinmek için ajanlarını silah satıcılarına göndereceğine söz verdi. Irvin elindeki yanmamış sigarayı parmakları arasında yuvarlıyordu.
Ben, Cromwell ve Crocker bankalarına gidip seri numaraları bilinen çalıntı banknotların izini bulmak için yardım isteyeceğim.
Bell Irvin'e döndü. Diğer büyük bankalara da baksan iyi olur. Çalıntı banknotlar Wells Fargo ve Bank of Italy'de bulunabilir. Haydut San Francisco'luysa paraları şehirde birçok yere yaymış olabilir.
Ben de O'Brien mobilya şirketi vagonunun izini bulmaya çalışırım dedi Curtis.
Bell ayaklarını uzattı. Bronson'la görüştükten sonra Telluride'deki San Miguel Valley Bankası'na gönderilecek parayla ilgili sahte haber için bültenler yazıp şehrin büyük gazetelerine gidecek ve editörlerden bu haberi yayınlamalarını isteyeceğim. Fayton muhteşem bir yapı olan Palace Otel'e gidip fayton giriş kapısından beyaz mermer balkonların 7 kat yükseldiği, 100'den fazla süslü sütunun bulunduğu Garden Court'a girdi. Işık tepedeki vitraylı cam kubbeden içeri süzülüyordu. Bell sürücüye parasını verirken hamallar da bagajı içeri taşıdılar. 3 Van Dorn ajanı çok geniş ve şatafatlı lobiden içeri girdikten sonra kayıt yaptırdılar ve kızıl ağaç panelle kaplı hidrolik asansörle odalarına çıktılar. Bell 3 odanın birleştirilerek büyük bir suite haline getirilmesini sağlamıştı.
Saat neredeyse 5 oldu dedi Bell, Irvin ve Curtis'e. Bugün artık pek bir şey yapamayız. Banyo yapıp dışarı çıkalım, güzel bir yemek yiyip sıkı bir uyku çekelim. Yarın sabah da erkenden işe koyuluruz. Bu fikri sevdim dedi Irvin. 8 saatten beri hiçbir şey yemedikleri için midesi gurulduyordu.
Bildiğin iyi bir restoran var mı diye sordu Curtis.
Bronson buradaki Bohemian kulübün üyesidir. Onunla birlikte kulüp salonunda yiyeceğiz.
Harika.
Bell gülümsedi. Ne kadar harika olduğunu henüz görmüş değilsin.
Akşam 8'de 3 ajan giriş kapısı Taylor sokağına bakan nüfuzlu seçkinlerin müdavimi olduğu Bohemian kulübün önünde motorlu taksiden indiler. 1872 yılında gazetecilerin, sanatçıların ve yazarların toplanma yeri olarak kurulan kulübün üyeleri arasında Mark Twain, Bret Hart, Ambrose Bierce ve Jack London da vardı. Yıllar içinde şehrin ticaretini ellerinde tutan nüfuzlu kişilerin de katılımıyla çok güçlü ve egemen bir grup oluşmuştu. İçeriye kadınlar alınmıyordu. Üyelerin eşleri ve bekar misafirleri arkadaki bir kapıdan girmek zorundaydılar. Bu akşam kadınların yemek salonuna alınmasına izin verilmişti. Çünkü ünlü tenor Enrico Caruso davetliydi ve eşinin de orada bulunması için ısrar etmişti. Caruso'nun gelişi çok özel bir durumdu ve kulüp yöneticileri bu geceyi istisna olarak kabul etmişlerdi. Irwin ve Curtis Bell'i takip ederek ağırlama odasına girdiler ve uzun boylu kaslı vücuduyla kule gibi görünen genç yüzlü bir adam gelip Bell'in elini hararetle sıkana kadar beklediler.
Isaac, seni gördüğüme çok sevindim.
Ben de çok sevindim dedi Bell, eski bir dostu görmeni sevinciyle. Çok formda görünüyorsun.
Ağırlık çalışmasını sürdürüyorum.
Adam Curtis ve Irwin'e dönüp gülümsedi. Merhaba, ben Horace Bronson.
Gür ve tok sesi omuz dikişleri her an patlayacakmış gibi duran şık takım elbisesinin içindeki kaslı bedeniyle uyum içindeydi. Gür ve güneşten sararmış saçlarının altında çocuksu bir yüzü vardı. Bell arkadaşlarını tanıştırdığı sırada onların Bronson'un kocaman pençesiyle tokalaşırken yüzlerinin gerildiğini fark edip içinden güldü. Büyük bir şehirde 10 ajanlık bir ofisin şefi olmasına rağmen Bronson teşkilat hiyerarşisinde kendisinden üstte olan Bell'e büyük bir saygı gösterirdi. Ayrıca onun engin tecrübesine ve kanun kaçaklarını yakalamadaki şöhretine hayranlık duyardı. San Francisco ofisi şefliği için Van Dorn'a onu Bell tavsiye etmişti. Bronson bu nedenle ona minnettardı.
''Böyle gelin, yemek salonuna gidelim.'' dedi Bronson. ''Kulübün gurme yemekleri ve güzel şarapları meşhurdur.''
Bronson önde lobiden çıkıp yerlerin, duvarların ve tavanın maunla kaplı olduğu çok zarif bir yemek salonuna girdiler. Bronson şef garsona bir şeyler söyledi. Sonra Bell'in yanına gelip elini onun omzuna koydu. ''Bize genellikle iş görüşmeleri yaptığım masayı vermesini rica etti. Salonun köşesinde, konuşmalarımızın duyulmayacağı bir yerde.''
Şef garson onları diğerlerinden apayrı duran ve bulunduğu yerden salondaki herkesin kolayca görülebileceği bir masaya götürdü. Masa başında bekleyen garson herkesin önüne peçetelerini koydu ve Bronson'un şarap listesinden seçim yapmasını bekledi. Garson uzaklaştıktan sonra Bronson arkasına yaslanıp Bell'e baktı. 38 kalibrelik otomatik koltların piyasaya sürüldüğü günden beri bunları satan bütün dükkanları araştırdım. Tam 67 tane satılmış. 4 ajanımı bunu soruşturmak için görevlendirdim. 2-3 gün içinde istediğimiz bilgiyi getirirler. Şansları varsa bu daha da çabuk olabilir.
''Teşekkür ederim Horace'' dedi Bell. ''Bu sayede biz de başka ipuçlarıyla ilgilenebileceğiz.''
''Bu hiçbir şey'' dedi Bronson gülerek. ''Hem zaten Bay Van Dorn size her konuda yardımcı olmamı istedi.''
''Her türlü yardıma ihtiyacımız var.''
''Kasap Haydut'la ilgili başka ipucunuz var mı?''
''Bu bilginin kesinlikle aramızda kalması lazım. Haydut'un teşkilatımızda casusları olduğunu öğrendim.''
''Bana güvenebilirsin'' dedi Bronson endişeli bir biçimde. ''Böyle bir şeyin olabileceğine inanamıyorum. Van Dorn'un haberi var mı?''
''Var'' dedi Bell.
Bell sonra Bronson'a ne kadar cılız da olsa onları San Francisco'ya getiren delillerden söz etti. Irwin'in banknot seri numaralarını araştırdığını, Curtis'in kaçış yolu olan yük vagonunu öğrendiğini, kendisinin de haydutun kızıl saçlı ve bir parmağının olmadığı bilgisini edindiğini anlattı. Ayrıntıları verirken hiçbir süsleme yapmadı. Bunları anlatırken Curtis ve Irwin de ona katılıp soruşturmaları sırasında ortaya çıkardıkları şeyler hakkında yorumlar yaptılar. Bell açıklamasını bitirdikten sonra Bronson bir süre hiç konuşmadı.
''Neden sonra soruşturmanızda epey yol almışsınız Isaac?'' dedi. ''Birkaç hafta öncesine kadar elde hiçbir şey yokken şimdi somut ipuçları var.'' Ama ne yazık ki bunlar haydutun kimliğini ortaya çıkarmaya yetmiyor.
Haklısın dedi Bel, ama bunlar bizi önce ipe sonra da halata götürebilecek iplikçikler gibi.
Bronson'un seçtiği şarap Napa Vadisi'nin en eski şarap imalathanesi olan Charles Krug'un bir Kaliforniya Chardonnay ürünüydü. Tatma seremonisinden sonra kadehler dolduruldu. Menüyü incelerken haydutla ilgili konuşmalar askıya alındı ve yemek seçimi sırasında herkes şarabın tadını çıkardı.
''İlgini çeken bir şey var mı?'' diye sordu Bronson.
''Mutfaklarında beşamel soslu uykuluk var. Uykuluğu çok sevdiğim için ben bunu deneyeceğim.''
''O şey boğa taşağı olmuyor mu?'' diye sordu Curtis.
''Senin dediğin şey Rocky Mountain istiridyesidir.'' dedi Bronson gülerek.
''Dünyadaki bütün gurmeler bunu çok beğenir.'' diye açıkladı Bel. ''Süt danasının boyun altı bezidir.'' Süt danasında iki tane salgı bezi vardır. Biri boğazında, diğeri ise yüreğinin yanında. Yürek uykuluğu bütün şef aşçıların en lezzetli bulduğu.
Bel cümlesini bitirmeden aniden durdu ve gözlerini karşıdaki bir noktaya dikip bakmaya başladı. Baktığı şeye odaklanmak için lacivert gözlerini kısmış, az önce koltuğunda rahat bir durumdayken şimdi gergin bir vaziyette doğrulmuştu.
''Ne oldu Isaac?'' diye sordu Irwin. ''Hayalet görmüş gibisin.''
''Öyle oldu.'' diye mırıldandı Bel. Gözlerini şef garsonla konuşmakta olan çiftten ayırmadan. Salonda bulunan herkese dönmüş bu göz kamaştıran çifte bakmaktaydı. Her ikisinin de alevli kızıl saçları vardı. Kadın nispeten kısa sayılabilecek adamla aynı boydaydı. Kadının üstünde empire stili bir döpiyes vardı. Eteği çan biçimindeydi. Dantelli bluzunun üstüne giydiği kısa ceketin son derece alçak boyun attı, muhteşem bir elmas kolyeyi sergiliyordu. Resmiyetin egemen olduğu o dönemde geniş ve şatafatlı bir tüyle süslenmiş, son moda şendul şapkası o akşamın abiye kıyafetli havasına çok uymuştu. Omuzlarındaki şal tilki kürkündendi. Adam ise yeleği olan son derece pahalı siyah bir takım elbise giymişti. Bir cebinden ucu diğer cebindeki saate bağlı kalın bir altın köstek sarkıyordu. Gözlerinde hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan ve kendine güvenen bir ifade vardı. Buranın sahibiymiş gibi salonda göz gezdirdi. Tanıdığı birkaç kişiyi görünce gülümseyip başıyla selam verdi. Şef garson onları yemek salonunun tam ortasında diğer konukların rahatça görebileceği bir yerdeki masaya götürdü. Daha önce prova edilmiş son derece zarif bir giriş sahnesiydi.
''Bu şatafatlı giriş yapan çift kim oluyor?'' diye sordu Bel Bronson'a.
''Adam Cromwell National Bank'ın sahibi Jacob Cromwell, Bohemian Kulübü'nün üyesidir. Yanındaki güzel kadın da onun kız kardeşi.''
''Kız kardeşi mi?''
''Evet, adı Margaret, yüksek sosyetedendir. Hayır işleriyle uğraşır. O da, ağabeyi de son derece zengin ve nüfuzludurlar.''
''Demek adı Margaret Cromwell'miş.'' dedi Bel alçak sesle. ''Denver'da onu Rose Manteca adıyla tanımıştım.''
Irwin Bel'e baktı. ''Kasap Aydut'un casusu olduğunu söylediğin kadın bu mu?''
''Eğer ikiz kardeşi yoksa,'' dedi Bel, ''bu o.''
''İmkansız,'' dedi Bronson kararlı bir sesle. ''Bu son derece saçma bir varsayım. Şehrin bütün zenginleri bir araya gelse o kadınla ağabeyinin San Francisco için yaptıklarının yarısını yapmamışlardır. Yetimhanelere, hayvanları koruma derneklerine ve şehrin güzelleştirilmesine büyük katkıları vardır. Hayır işlerine büyük miktarda bağışlar yaparlar. Herkesin saygısını ve hayranlığını kazanmışlardır.''
''Bronson haklı,'' dedi Curtis. ''Cromwell kardeşler San Francisco'da büyük bankanın sahipleriyseler ve zaten çok zenginlerse soygun ve cinayetlerle ne elde edecekler ki?''
''Miss Cromwell evli mi?'' diye sordu Bel Bronson'a.
''Hayır, bekardır ve biraz havai biri olarak tanınır.''
''Onun haydutun casusu olduğu konusunda yanılmış olabilir misin?'' diye sordu Irwin.
Bel gözlerini Margaret Cromwell'e dikmiş, yüzünün her ayrıntısını inceliyordu. Kadın ağabeyiyle derin bir konuşmaya dalmıştı ve Bel'in bulunduğu yöne bakmıyordu. ''Yanılmış olabilirim,'' diye mırıldandı pek inanmadan. ''Onunla Denver'da karşılaştığım kadın arasındaki benzerlik inanılır gibi değil.''
''Cromwell'i şahsen tanırım,'' dedi Bronson. ''Buradaki ticari kuruluşları kullanarak bankaları dolandıran bir çeteyi yakalamamız için Fandor'la işbirliği yapmıştı.
Seni onunla tanıştırayım. Bell başını iki yana sallayarak ayağa kalktı. Zahmet etme, ben kendimi tanıtırım. Bell masaların arasından geçerek Cromwell çiftinin oturduğu yere doğru yürüdü. Margaret gelişini fark etmesin diye özellikle onun arkasından ve yan tarafından yaklaştı. Cromwell'i yok sayarak doğrudan Margaret'e yöneldi ve nasıl tepki göstereceğini merak ederek ona tepeden bakan bir gülücük gönderdi. ''Affedersiniz Miss Cromwell, galiba sizinle Denver'da karşılaşmıştık. Adım Isaac Bell.'' Margaret bir anda buz kesti ve başını kaldırıp ona bakmadı. Gözlerinde anlaşılmaz bir ifadeyle karşısında oturan ağabeyine bakıyordu. Şaşkınlık mıydı, dehşet mi? Ama şok sınırına yakın bir yerde olduğu kesindi. Bir an nasıl tepki göstereceğine karar verememiş görünse de sonra hemen kendini toparladı.
''Üzgünüm ama ben Bay Isaac Bell adında birini tanımıyorum.''
Sesinde en küçük bir titreme belirtisi yoktu. Bunu Bell'in yüzüne bakmadan söylemişti. Eğer bakarsa midesine bir yumruk yemiş gibi olacağını biliyordu. Ayakta olmadığına şükretti. Yoksa bacakları pelteleşir yere düşüverirdi. Bağışlayın dedi Bell kadının tepkisinden. Onun Rose Mantek adıyla tanıdığı kişi olduğuna kuşkusu kalmamıştı. Yanılmışım. Cromwell nezaket gösterisi yaparak peçetesi elinde ayağa kalkmıştı. Bell'e birinci round başlamadan önce rakibini tartan bir boksör gibi bakıyordu. Yüzünde en küçük bir şaşkınlık belirtisi yoktu. Elini uzattı. ''Ben Jacob Cromwell, Bay Bell. Kulüp üyesi misiniz?''
''Hayır, Van Dorn dedektiflik şirketinden Horace Bronson'un misafiriyim.''
Bell onun elini sıkarken yemek sırasında eldivenlerini çıkarmamış oluşunu tuhaf buldu. Yıllarca soruşturma yapmanın verdiği alışkanlıkla adamın sol elindeki eldivenin küçük parmağına baktı. Parmağı saran kumaşın içi doluydu. Zaten Cromwell'in haydut olduğuna da ihtimal vermiyordu. Bu çok saçma bir düşünce olurdu. Cromwell başını salladı.
''Horace'ı tanırım, çok iyi adamdır. Şirketiniz için büyük bir değer.''
Bell yakından bakınca Cromwell'in kızıl saçlarının çok kısa olduğunu ve başının arkasında seyrelmeye başladığını fark etti. Banker kısa boylu ve zayıftı. Hareketlerinde erkeksi bir sertlikten çok kadınsı bir zarafet vardı. Bell onun gözlerindeki ifadeyi bir zamanlar Colorado'da vurmuş olduğu bir dağ aslanınkine benzetti. Derinden bakan soğuk, neredeyse ölü gibi gözler.
''Gerçekten öyledir.''
''Bell ha? Bu adı daha önce duyduğumu sanmıyorum.'' dedi Cromwell hatırlamaya çalışır gibi yaparak. Sonra da önemli bulmadığını gösteren bir tavırla bu düşünceyi savdı.
''San Francisco'da mı yaşıyorsunuz?''
''Hayır, Chicago'da.''
14. ayrımın sonu. Sayfa 168.